elimizdeki bazı analizlere göre ilginç bir karşılaştırma yapılıyor bugün. Donald Trump'ın hani Xi Jinping gibi otoriter bir iş dünyası patronu olmak istediği.
Evet, böyle bir niyeti olduğu söyleniyor.
Ama yöntemlerinin pek de oraya varmadığı iddia ediliyor. Mesela şu Nvidia'nın Çin'e belli yapay zeka çipleri satması konusu var. %15 gelir payı karşılığında izin vermiş.
Hı hı. Bu sanki iyi bir başlangıç noktası gibi bu dinamiği anlamak için.
Kesinlikle. Bu inceleme de tam da bu karşılaştırmalı analize biraz daha yakından bakacağız aslında. Kaynaklarımız Trump'ın iş dünyasını yönlendirme arzusunu ele alıyor.
Hı hı.
Ve bunu Xi Jinping'in daha köklü, daha sistemik kontrol mekanizmalarıyla kıyaslıyor. İşte bu Nvidia meselesi, CEO'larla kurulan ilişkiler, kritik kaynakların yönetimi, bu gibi konular üzerinden farklılıkları sizin için biraz ayrıştırmaya çalışacağız. Peki bu analiz sizin için ne ifade edebilir diye düşünürsek, belki de farklı liderlik biçimlerinin küresel ekonomi ve güç dengeleri üzerindeki hani somut etkilerini görmek açısından ufuk açıcı olabilir. O zaman şu Nvidia anlaşmasıyla bir başlayalım mı?
Tabii, başlayalım.
Analizler Trump'ın Nvidia'nın Çin'e tırnak içinde aptallaştırılmış H20 çipi satmasına, yani en gelişmiş özelliklerinden arındırılmış bir versiyon sanırım, %15 vergi karşılığında izin vermesini nasıl değerlendiriyor?
Ya, analizdeki temel eleştiri aslında şu: bu hamleyle ABD'nin elindeki önemli bir teknolojik avantaj, nispeten küçük bir mali kazanç uğruna yaklaşık 3 milyar dolardan bahsediliyor ki bu yeni bir nükleer denizaltı maliyetinden bile az feda edilmiş oluyor.
Anladım.
Daha da önemlisi, asıl stratejik bir ikilem var ortada. Çin'in yapay zeka kapasitesini sınırlamak mı lazım, yoksa onu Amerikan donanımına bağımlı hale getirmek mi daha doğru? İşte bu tartışma sanki tamamen göz ardı edilmiş gibi görünüyor. Yani kısa vadeli bir kazanç, uzun vadeli stratejinin önüne geçmiş gibi. Aynen öyle. Kaynaklar Trump'ın bu konudaki tutarsızlığına da dikkat çekiyor. Önce bir yasaklama getiriliyor, sonra sadece 3 ay geçmeden izin veriliyor. Bu durum biraz kafa karıştırıcı bulunmuş analizlerde.
Bu yaklaşım, analizde karşılaştırıldığı Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolüyle kıyaslandığında bayağı farklı duruyor o zaman, değil mi?
Kesinlikle. Pekin'in bu kaynakları nasıl uzun vadeli, stratejik bir koz olarak kullandığı vurgulanıyor. Hatta analiz şunu da söylüyor: Trump'ın bu 15'lik vergi mantığı, eğer amaç Çin'i teknolojiye bağımlı kılmaksa, kendi içinde çelişkili.
Nasıl yani?
Eğer hedef Çin'i Amerikan teknolojisine bağımlı hale getirmek olsaydı, fiyatı arttırmak yerine tam tersi bir strateji gerekirdi belki de. Yani pazarı daha uygun fiyatlı, erişilebilir ürünlerle domine etmek.
Doğru, mantıklı. Fiyatı arttırırsan alternatif ararlar.
İşte bu durum, kaynaklarda anlık kazanç odaklılığın, uzun vadeli stratejik tutarlılığın önüne geçtiği şeklinde yorumlanıyor. Gerçek jeopolitik gücün böyle kısa vadeli anlaşmalardan çok tutarlı bir vizyon gerektirdiği ima ediliyor aslında.
Peki bu stratejik kaynaklar meselesini bir kenara bırakırsak, analiz liderlerin doğrudan iş dünyası liderleriyle, yani CEO'larla ilişkilerine de odaklanıyor, değil mi? Bu alanda nasıl bir farktan bahsediyorlar?
Evet, orada da belirgin bir ayrım çiziliyor. Analiz, Xi Jinping'in kontrolünü anlatmak için Jack Ma örneğini kullanıyor sıkça. Alibaba kurucusunun Komünist Parti'ye potansiyel bir rakip olarak görüldüğü anda nasıl sessizce ve çok etkin bir şekilde kamusal alandan çekildiğini hatırlatıyor.
Evet, o dönem çok konuşulmuştu.
Bu, analizde sistemik ve pek sorgulanamayan bir gücü temsil ediyor. Trump'ın yaklaşımı ise analizde daha farklı tanımlanmış. Gürültülü ama kolayca yatıştırılabilir gibi bir ifade kullanılıyor sanırım. Intel ve Goldman Sachs CEO'larının istifasını talep etmesi gibi hamleler hatırlatılıyor. Peki bu yatıştırmanın somut örnekleri var mı analizde?
Analiz spesifik olaylardan çok genel etki mekanizmasındaki farka odaklanıyor aslında. Mesela Intel CEO'sunun Beyaz Saray ziyareti sonrası Trump tarafından övülmesi gibi durumlar, hani baskının ne kadar anlık, konjonktürel olabileceğini gösteren bir örnek olarak ele alınıyor.
Anladım. Xi'nin ise parti hücreleri aracılığıyla şirket politikalarını devlet hedefleriyle uyumlu hale getirme kapasitesinin çok daha derin olduğu belirtiliyor. Yani daha yapısal bir durum var orada.
Peki ya Trump'ın Apple gibi şirketleri ABD'de üretime teşvik çabaları? O konuda ne diyor analizler?
O çabalar mesela Tim Cook'un yatırım duyurusunun analizde bir nevi hediye olarak yorumlanmasıyla örneklendiriliyor. Yani daha çok söylemde kalan, kişisel ilişkilere dayalı bir çaba gibi görünüyor. Xi'nin sistematik yönlendirmesiyle pek karşılaştırılamaz deniyor. Yani analizlerin vardığı genel sonuç şu anladığım kadarıyla. Trump, Xi Jinping'in sahip olduğu türden yerleşik, köklü bir otoriter sisteme sahip olmadığı için iş dünyasını kendi politik ajandasına tam olarak entegre etmede aynı etkinlik düzeyine ulaşamıyor. Aynen öyle.
Analiz bunu bir yandan rahatlatıcı buluyor sanki ama bir uyarı da ekliyor, değil mi?
Kesinlikle. Analiz Çin'in devlet kapitalizmi modelinin kendi zorlukları ve eleştirilecek yanları olduğunu tabii ki göz ardı etmiyor. Bunu net bir şekilde belirtiyorlar. Ancak Trump'ın yaklaşımının getirdiği öngörülemezlik ve o kaotik havanın...
Evet.
Özellikle istikrar ve uzun vadeli planlama bekleyen Amerikan iş dünyası için kendi başına bir risk faktörü oluşturulduğu da vurgulanıyor. Yani mesele bir modelin diğerinden mutlak üstünlüğü değil, daha çok farklı kontrol mekanizmalarının farklı sonuçlar ve farklı riskler doğurduğu meselesi.
Anladım. O zaman özetlersek, incelediğimiz kaynaklar diyor ki, Trump otoriter bir kontrol arzuluyor olabilir ama yaklaşımı Xi Jinping'in sistemik, tabii kendi sorunları da olan modeline kıyasla daha anlık, kişisel ilişkilere dayalı ve dolayısıyla daha az nüfuz edici kalıyor.
Evet, temel argüman bu yönde. Bu da bizi şu düşündürücü soruya getiriyor aslında. Sizce iş dünyası için daha büyük risk hangisi olabilir? Böyle öngörülemez, belki biraz kaotik bir liderlik mi? Yoksa her adımı kontrol eden sistemik ama katı bir devlet yapısı mı? Yani bir liderin iş dünyasını kontrol etme niyetiyle bunu başarma kapasitesi arasındaki bu fark küresel dengeleri sizce nasıl şekillendiriyor olabilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.